Ayrım 31, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 436. Lütfen özür dilediğim ve beni bırakmasını söyleyin ona, diye yalvardı adam. Kazaydı. Pipos için yanan bir kor uzatmak istemiştim. Boyundil onu kulağından tutup kızgın gözlerle baktı. Bir daha bizden birinin sakallı guruna delik açayım deme sakın. Asla, dedi adam inleyerek. Yemin eder misin? Adam yemin etti ve savaşçı zavallıyı bıraktı. Tamam o zaman, yürü bakalım uzun. Veda ederek, veda olarak da bir tutam bıyığını daha yolup kıçına tekmeyi bastı. Gülerek masasına oturdu ve gürültüyle kupasından koca bir yudum aldı. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim, dedi ve geğirdi. Goyimgar'la göz göze geldiler. Bak sen, nazlı gelinimiz de buradaymış. Zil zurna sarhoş bu, dedi kardeşi ve yüzünü buruşturdu. Bavrogor nerede, diye sordu Tunkdil keyfi kaçmış şekilde. Bir avuç bitti, gütmekten beter. Onu da mı aramaya çıkmamız lazım yoksa? O mu? Ah, birazdan gelir. Tek göz hazineleri taşımamız için midilli almaya. Boyunda sus, diye azarladı Boyundal kardeşini. Birasını aldı ve onu masadan çekerek kaldırdı. Sen ne yaptın sanıyorsun? Düşmanlarla çevriliyiz ve sen taş ustası nasıl davranıyorsa öyle davranıyorsun. Öyle mi? O da mı pazara midilli almaya gitmiş, diye duyuldu kapıdan yana. Onunla kıyaslandın, uzunlarla kavga etmek yerine işe yarar bir şey yaptım. Tek göz gelmiş işte, dedi hiddetli neşeyle ve boyundanın elindeki kupayı kaparak çabucak bitirdi. İşte bunu artık benden alamazsın, dedi sırıtarak ve geğirdi. Orklar, diyen bir ses duyuldu ve içeri bir nöbetçi girdi. Sokaklar ork dolu. Herkes silah başına. Güney kapısı açılmış. Mifurdania'yı kurtarın. Acele edin vatandaşlar. Bakışları yerde baygın yatan adamlara takıldı. Burada ne? Silahları kuşanın, diye bağırdı Boyundil. Oink oink oink. Gelin domuz keseceğiz. Kemerindeki baltaları alıp kapıya seyirtti. Kardeşi onu durdurup sakinleştirmek amacıyla onunla konuştu. Kusuruna bakma, Boyundal öyle demek istemedi, dedi Tunkdil. Bir soru çıkacak olan kavgayı önlemek amacıyla Bavragor'a. İstediğini söylemi, zira çoğu zaman haklı, dedi karşısındaki sakince. Dışarıda ucuza aldığım iki midilli bekliyor. Bize iyi hizmet edeceklerdir. Buradan bir an önce kaçmalıyız, diye emretti Tunkdil. Tiyatroda yaşadıklarını burada kurtulduktan sonra anlatmaya karar vermişti. Ama nasıl? Kara elfler burada olduğumuzu biliyorlar. Bizi takip edeceklerdir. İyi de nasıl yapacağız, diye öğrenmek istedi taş ustası. Kaçabiliriz eğitimli, dedi boyunda. Kapıların önü savaş alanına dönecek. Duvardaki yan kapılardan birinden çıkmalıyız. Oradan da yolumuzu yandan yandan savaşarak açarız. Bir anda sesleşerek kapı çerçevesine yaslanan ve horlama sesleri çıkarmaya başlayan kardeşine baktı. Her ne kadar bu şartlar altında pek kolay olacakmış gibi görünmese de, diye ekledi içini çekerek. Goyimgar soluklaştı. Savaş alanının içinden mi, diye tekrarladı. O anda gözünün önünde uçuşan oklar, çekilmiş kılıçlar, mızraklar ve homurdanan orklar, çığlık atan boglinler ve sinsiz sessiz kara elfler geldi. Hepsi de kendisini kovalıyordu. Bunu yapmak zorunda mıyız? Uçabilir misin? Yani mancınık olmadan demek istiyorum, diye bilmek istedi Bavrogor. Goyimgar hayır anlamında başını salladı. O zaman başka seçeneğimiz kalmadı. Hiddetli yere kalas gibi dimdik düşünce bir gürültü kopardı ve sonra da kımıldamadı. Sadece horlaması Brakkas'ın çekiş darbesini yemediğini kanıtlıyordu. Harika bir savaşçıymış, dedi Goyimgar sitem bir şekilde. Tam da şimdi ona ihtiyacımız varken ve sayısız ork indirebilecekken bira onu yere serdi. Anlamıyorum, diye ona onayladı Bavrogor ve cüceyi boyundada tutup midillilerden birinin sırtına yatırdılar. Uzunların birası bir işe yaramıyor. Bu şekilde nasıl sarhoş olabildi? Sen de mi onun gibi 5 bardak içtin, diye sordu Goyimgar hayretle. Hayır, 7 tane. Ve pazarda da 2 tane daha içtim, dedi zayıf cüceye göz kırparak ve midilin yularının eline bastırdı. Tut, tam da sana uygun bir görev. Bavrogor devasa savaş çekiciyle arkaya geçip peşlerini korudu. Tunkdil ve Boyundal ön tarafa geçti. Arada sırada silahların gürültüsünü duyuyorlardı, ancak her seferinde tehlikeden kaçınmak üzere yollarını değiştiriyorlardı. Goyimgar ise bu durumdan oldukça memnundu. Etraflarında Mifur Daniyalılar telaş içindeydi. Kimisi ellerinde silahlarıyla şehirlerini korumak üzere koşuyordu. Diğerleri ise çoluk çocuk eşyalarını yanlarına alarak şehrin görece güvenli bölgelerine çekiliyorlardı. Ve bir başka şehir daha sonra yaklaşmak üzere Tunkdil'in gözünün önüne yok edilen güzel çayırın görüntüleri geldi. Şehrin neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu ve görevin canı cehenneme deyip fazladan keskin bir baltaya hayır demeyecek insanların yanında savaşa katılmamak için kendini zor tutuyordu. Bu düşüncesini diğerleriyle paylaşmak üzereydi. Ama ya içimizden biri ölürse? Keskin ateş olmadan tüm korunaklı ülke batar. Kendisiyle mücadele edip her ne kadar içinden gelmese de Mifur Daniya'nın kaderine müdahale etmeme kararını verdi. Sessizce başını eğdi. Tanrılar sizinle olsun. Boyundal elini omzuna koydu. Bakışlarından aklından aynı düşüncelerin geçtiği anlaşılıyordu. Doğu duvarına ulaştıklarında iki nöbetçinin beklediği bir yan giriş kapısı buldular. Boru sesini duyduklarında askerler mızraklarını alarak kuzey kapısına koştular. Meydan ve sokaklardan gelen savaş gürültüleri gittikçe artıyordu. Orklar savunma yapanları geri çekilmeye zorluyorlardı. Önde durdukları kapı dört demir sürgüyle korunuyordu. Kalın zincir ve kilitler istenmeyen kişilerin bunları açmasını engelliyordu. ''Bakın burada ne varmış, ayakları olan beş külah mı yoksa? Keh keh keh ve kaçmak istiyorlar öyle mi?'' dedi bir ses küçümseyici bir tonla. Aristokrat hatları ve ince bir keçi sakalı olan bir adam yan yollardan birinden çıktı. Renkli kıyafetleri hiç ucuz görünmüyordu. Arkasında ise uzun siyah saçlarını koyu kırmızı bir eşarpla örtmüş, deri kıyafetler içindeki uzun boylu bir kadın ile gri yeşil gözlü siyah saçlı basit kıyafetler içindeki başka bir adam vardı. Hepsinin elinde birer denizci çantası vardı. ''Siz az gelişmiş devler bu kapının kullanılmasının yasak olduğunu bilmiyor musunuz?'' diye sordu keçi sakal. ''Hırsız mısınız?'' diye sordu Bavrogor ve pençe benzeri elini savaş çekicinin sapına götürdü. Adam abartılı bir şekilde güldü. ''Çocuklar duydunuz mu? Ufaklıklar pek de sevimli.'' diye seslendi arkasına. ''Gözünün nurunu kaybetmiş sakallı dostum, sıradan halktan olmadığımız gibi sıradan hırsızlar da değiliz.'' Ork çığlıkları giderek çoğalıyor ve yaklaşıyordu. ''Kenara çekilin'' dedi siyah saçlı kadın kararlı bir şekilde ve cücelerden oluşan yığının arasından hiçbirine dokunmadan sıyrılıp geçti. Kalın silah kemerinden bir deri kese çıkararak içinden parmak uzunluğunda sivri ve eğri demir çubuklar seçti ve kilitlerle uğraşmaya başladı. Kısa bir süre sonra bir klik sesi duyuldu. ''Demek ki hırsızlarmış'' dedi taş ustası kendinemin. ''Hiç de değil mirim'' dedi. İtiraz etti keçi sakal. ''Furgas şeyden beri görülmüş, akla söyleyeceği zaman aralığı gelmediğinden elini havada salladı. İnsanlığın en başından beri görülmüş en iyi magister teknikustur'' kadını işaret etti. ''Ayrıca sizi muhteşem Narmora ile tanıştırmaktan büyük zevk duyarım. Güzelliği karşısında kasaba başkanının bahçesindeki güller dayı kıskançlıktan soldular ve ben ise...'' ''Muhteşem Rodario!'' diye bağırdı oyuncuyu sesinden tanıyan Tunkdil. Adamın yüz hatları yumuşadı. ''Sanatımın bir takipçisi mi? Kimin aklına gelirdi? Sizlere?'' birden durdu. ''Hay kafama taşlar yağsın. Siz o gürültücü sahneyi mahveden, seyircileri esir aldığım büyülü düş alemini yok eden rezil kişisiniz.'' Kahverengi gözlerini Tunkdil'in çizmelerine dikti. ''Evet, bunlar onlar. İşte bu çizmeler ve bağırtılar sanatımı yerle bir etti.'' Yeni bir klik sesi duyuldu. Narmora kilitleri açıp zincirleri yerlerinden söküp şangırdatarak yere bıraktı. ''Gidin.'' ''Ya sen?'' diye sordu Furgas kaygılı bir şekilde. Ona gülümseyip dudağından uzun uzun öptü. ''Kapıyı yeniden kilitleyip duvarın üzerinden atlayacağım. Yan kapıyı açtığımız için orkların şehre girdiklerini ve bizim suçlusu olduğumuzu söylemelerini istemiyorum.'' Cüceler önden çıktı ve Rodario ile Furgas arkalarından geldi. Saldırganların kapılara yığıldıklarını, Mifur Daniya'nın yan taraflarıyla hiç ilgilenmediklerini ve bir bakışta anlamışlardı. Surların tepesindeki iki nöbetçi durmalarını ve kendilerini tanıtmalarını emretti ancak bunu yapmayı düşünmediler bile. Ancak oyuncu onlara el sağladı. ''Tiyatroma iyi bakın. Savaşı bitirdiğinizde geri geleceğiz. Size bol şans dilerim.'' diye seslendi neşeyle. Bu bir tiyatro oyunu değil, Rodario, dedi Furgas onu eleştirerek. Durumun ciddiyetinin pek farkında olmadığı belliydi. Furgas oyuncu itekleyerek devam etmesini istedi. Ama bana bir oyunu hatırlatıyor diye karşılık verdi Rodario. Bundan bir oyun çıkarabilirim. Harika bir fikir sevgili Furgas. Kahramanca bir poza bürünerek ellerini beline koydu. Korkusuz bir nöbetçi olan ben orkların yaklaştığını fark ederim ve diyelim yarım düzinesiyle savaşarak kenti kurtarırım. Duvardan bir halat sarktı o anda. Narmora rüzgar hızıyla aşağı kaydı ve kendilerine yetişti. Bu sırada nöbetçiler bağırarak oraya koşup orklar fark edemeden halatı tekrar yukarı çektiler. Tunkdil'in ekibi yakındaki korunaklı orman sınırına ulaşmak için acele ediyordu. Üç oyuncu da inatla onları takip ediyordu. Bir sözüm olacak. Altın ve hazinelerin dostları, sizin yer üstündeki seyahatinize bir süreliğine katılmamızın bir sakıncası yoktur umarım, dedi muhteşem Rodario. Bronzlaşmış yüzüne bayat balık satarak çok para kazanmak zorundaymış gibi bir ifade vardı. Bunlar kötü zamanlar ve izninizle söylemek isterim ki sizlere bakınca karşınıza çıkacak her türlü tehlikeyle baş edebilir misiniz gibi görünüyorsunuz. Bizler ise sadece basit sahne sanatçılarıyız. Kendine bakıp pahalı kıyafetlerin içinden birer süpürge sapık gibi çıkan incecik kollarını gösterdi. Bir yaşındaki bir huş ağacı kadar ince iki erkek ve güzel bir kadın. Bu kadın orkların eline geçtiği takdirde canavarların ona neler yapacağını sadece tanrılar bilir ve ''Bizimle gelebilirsiniz, sorun yok.'' diye sözünü kesti Tunkdil. Boindil biranın etkisindeyken herhangi bir mücadele sırasında baltaları işe yaramayacaktı. Bu durumdan da bir ork sürüsüyle karşılaştıklarında bu göveze ve iki arkadaş sürüyü oyalarken kendisi ve arkadaşları canavarlara saldırabilirlerdi. Biraz önce bir sözüm olacak dememiş miydi diye merakla sordu Goimgar, oyuncunun bitmek bilmeyen konuşma isteğini görünce. İnsanlar korktuklarını çok konuşurlar diye yorumda bulundu Bavragor. Bu adamda da bundan bolca mevcut. Çocuk sakalını gördünüz mü? Süt içtiğim günlerde bile daha fazla sakalım vardı diye dalga geçti. Tunkdil dağlara ve hazinelerin yükleyecekleri yere giden yolu seçti. Cüce dilinde konuşmaktan ve insanların onlarla dalga geçtiklerini anlamamalarından memnundu. Malzemeleri tek tek merdivenlerden çıkarıp şelalenin arkasından geçirerek midillere yüklememiz uzun zaman alacak. Bu aksaklık zamana mal olacaktı. Birin onları durdurmak için bilerek yol açtığı bir gecikmeydi bu. Gandogar ve yol arkadaşları ne kadar yol aldıklarını düşünmek bile istemiyordu. Bunu düşündüğü için de kendisine küfretti zaten. Kendisini zorlayarak yola ve ormandan gelen seslere odaklandı. Hey, bu ufak toplumun lideri olduğu anlaşılan küçük adam, dedi Rodario ve anında yanında bitti. Bu sırada kuru bir dala basması ve sesinin tüm ormanda yankılanması onu hiç rahatsız etmemiş görünüyordu. Yerden bitmeler, cüceler diye düzeltti Tunkdil anında. Peki, cücelerle her gün karşılaşılmıyor. Bu yüzden siz beşinizin yer üstünde ne aradığını merak ettim. Halkınız tarafından sürgün mü edildiniz? Bu sizi ilgilendirmez Boy Rodario. Doğru söylediniz, ben gerçekten de ilgilendirmez ama belki de bana ve arkadaşlarıma eşlik edip bir tiyatro oyunda birlikte oynamaya gönlünüz olur, diyerek gülümsedi. Eğer kabul ederseniz beş cüce ile ilgili bir oyun yazarım, çok özel bir gösteri olurdu. Korunaklı ülkenin tüm insanları bizi izlemek ister ve paralarını seve seve bize atarlar. Olmaz Bay Rodario, başka işlerimiz var. Başka iş mi? Ne ola ki? Alnında kırışıklıklar belirdi. Hazine mi arıyorsunuz? Hayır, keskin ateşi, diye homurdandı midillinin sırtında yatan hiddetli ortak dilde. Gri dağlara gidip Nodonon'a karşı kullanacak silahı döveceğiz ve onunla da o şişko karnını deşeceğiz. Sessiz ol Ayyaş, diye emretti boyunda sertçe. Her şeyi açığa çıkarmaya niyetin varsa da en azından kendi dilimizde konuş. Ona bakmayın, dedi Tunkdil yüzünde tehlikeli bir merak beliren oyuncuya dönerek. Boyundan'ın söylediklerinde gerçek payı olabileceği şüphesini uyandırmamak için sakin görünmeye çalıştı. Sarhoş oldu ve hayal görüyor. Bırakın hayal görsün, ben dikkatli bir dinleyiciyimdir. Sanatçılar için her türlü ilham kaynağı önemlidir, diye karşılık verdi Rodario. Ve söyledikleri kulağa oldukça iyi geliyor, bunu açıkça söyleyeyim. Halk böyle şeyleri duymak ve izlemek ister sahnede. Sadece böyle küçük insanları nerede bulacağım? Çocuklar mı? Sakal takmış gnomlar ya da koboldlar mı? Kollarını havaya kaldır. Ah, Hiçbir işe yaramaz. Gerçek görünebilmesi için sizin gibi güçlü yerden bitmelere ihtiyacım var. Gerçekten de bizimle gelmeyi düşünmez misiniz? Bizler cüceyiz. Yerden bitme değil, bunu öğren. Boyundal oyuncuya kızgınlıkla baktı. Sesini de kesardık. Yoksa orkların karnını ilhamla doldurmasını mı istiyorsun? Adam uzun kahverengi saçlarını sallayıp iki arkadaşın yanına döndü. Aralarında kısık sesli bir konuşma başlattılar. Oyuncular diye homurdandı boyundal. Biz daha gri dağlara varmadan şu uzunun bizim hikayemizi köy meydanlarında sahnelediğini hayal edebiliyorum şimdiden. Nodo'nun niyetimizi bu şekilde öğrenirse cümlesini tamamlamadı. Bu daha bir oyunu yazıp bitirene kadar biz Nodo'nun çoktan devirmiş oluruz. Twinkle boyundanın omzuna sakince vurdu. Muhteşem Rodario'nun boynuna seyyar bir yazı sehpası asarak ilk notlarını almaya başladığını gördüyse bu söylediğine o kadar da emin değildi artık. Onları da yanımızda götüreceğiz dedi bir süre düşündükten sonra. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. İlklerin ülkesine götüreceğiz onları. Oyuncu bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir. Orada onları biz yeterince öne geçene ya da görevimizi tamamlayana kadar tutacağız diye açıkladı planını cüce. İlkleri mutlaka bu üçüncü günler boyunca misafir edebilecekleri rahat fakat kaçması imkansız misafirhaneleri vardır. Böylece halkımızın misafirperliğinin tadını çıkarabilirler. Tabii bizimle gelmeyi kabul ederlerse. Tunkdil göz kırptı ve bu fikrinden giderek daha çok hoşlanmaya başladı. Ederler. Cüce krallığı hakkında olmadık hikayeler uydururum. Bunları gözleriyle görmek isteyeceklerdir. Boyundal bıyık altından homurdandı. Şaşırmasınlar diye diğerlerine haber vereceğim. Zırhların iyi oturup oturmadığını kontrol etmek bahanesiyle Tunkdil önce Goimgar'ın sonra da Bavragor'un yanına gitti ve sessizce planından bahsetti. Ormanı aşıp yine boğazlanmış tek boynuzların yanından geçtiler. Rodario bu bir zamanlar muhteşem olan yaratıklar hakkında derhal notlar alıp çizimlerini yaptı. Kaçmak doğru mu? Tunkdil bu yaratıkları görünce Mifardania'yı da dolaylı olarak korunaklı ülkenin geri kalan son iki tek boynuzun kaderlerini terk ettikleri için vicdan azabı çekmeye başlamıştı yeniden. Siz tanrılar başka seçeneğimiz olmadığını biliyorsunuz. Grup platforma çıkan gizli yolun bulunduğu Platon'un ayağına vardı. Dikkat! Boyundal'ın bedeni gerildi ve karga burnunu saldırıya hazır halde havaya kaldırdı. Taş ustası çekicine uzandı ve Goimgar ise yine kalkanın arkasına gizlendi. Dikkat mi? Neye dikkat? İyi niyetli dostlar, neyiniz var sizin? Diye hayretini dile getirdi Rodario. Kadın da silahlarını çekti. Silahı yapan usta sanki iki ortağı alıp sağlı sol kısa bir demir parçasına eklemiş gibiydi. Diğer silahın ise düz bıçakları vardı. Parlamalarında anlaşıldığı üzere iki kenarı da keskinleştirilmişti. Parmakları ise rakip saldırılardan metal bir kafescikle korunuyordu. Oyuncu ona döndü. Sen ne yapıyorsun korunaklı ülkenin en güzel gülü? Tunkdil şu son zamanlarda öğrendiği bir şey varsa o da arkadaşların içgüdülerine güvenmekti. Bu yüzden tehlikeyle karşılaşmaya hazırlandı. Kısa bir süre sonra hala gizlenmekte olan rakiplerin kokusunu duymaya başladı. Kokuları orklarınkinden daha tatlıydı ancak yine de esen rüzgarda bir miktar yağ kokusu alabiliyordu. Ve o anda çalıların arasından fırladılar. Bir boglin sürü üzerlerine saldırdı. Arkalarından da demir uçlu kırbaçlarla onları vurup insan ve cücelere karşı kışkırtan iki ork göründü. Normalde korkak olan boglinler son kurbanlarından kalan kurumuş kan lekeli çentikli kısa kılıçlar savuruyorlardı. Maymunlar gibi hoplayıp zıplayarak yaklaştılar. Hem korku hem de öfkeyle aynı anda bağırıyorlardı. Rakiplerini çoğu zaman cesaretle değil sayısal üstünlükle alt ederlerdi. Bir boglinin düştüğü yerde hemen üç tanesi biter, vurur, ısırır, tırmalar ya da rakiplerini devirmek için üzerlerine atlarlardı. Çember diye bağırdı boyundal kısaca. Bavrogor hızla yanına geldi ve bu sefer yapacak başka bir şey kalmayan ve cepheye çıkmak zorunda kalan Goimgar'ı tutarak arkasından sürükledi. Rodariro bir anda ortadan kaybolmuştu. Furgas ve Narmora ise saf tutuyorlardı. Cücelerin silahları durmaksızın inip kalkarak kafatası ve kemik parçaladı. Yine de bu hızlı saldırganlardan birini çemberin içine kaçırmamaya dikkat etmeliydiler. Goimgar kalkanın arkasına çakılmıştı ve kısa kılıcı küçük gümüşü bir şimşek gibi bir anda ileri çıkıp ince deri zırhlarla korunan yaratıklara saplanıp sonra yine yok oluyordu. İrin renkli kan kalkanına sıçrayarak yere damlıyordu. Kadın cücelerin 3 katı hızında savaşıyordu. Hafif ancak çok etkili olduğu anlaşılan silahları Boglin'lerin üstesinden geliyordu. Kısa bir süre sonra mücadele insanlar ile cücelerin lehine döndü ve orklar bu yüzden yandaşlarını o kadar korkunç şekilde kırbaçladılar ki yaratıklar kendilerini ölüm korkusuyla rakiplerin üzerine atmaya başladılar. Toplu halde saldırmaları savunma yapan ekibin çemberini giderek küçültmesine neden oldu. Cüceler silahlarını savururken birbirlerini engellemeye başladılar. Karga burnuyla çekicin sapı birbirine dolandı. Bavragor silahını düşürdü. 2-3 tane yaratık derhal Bavragor'un üzerine atıldılar ve onu yere serdiler. Açılan gedikten başkaları da içeri sızdı ve Tunkdil'i ciddi şekilde tehlike altına soktu. O sırada bir tıslama sesi duyuldu ve çatırdayıp uluyan iki ağacın arasından zehir yeşili bir duman yükseldi. Sisin arasından çift başlı korkunç bir canavar göründü. Gürültüyle kükreyip dişlerle dolu ağzından boglinlere alevler püskürtmeye başladı. Yaratıklardan ikisi alevlere kurban gitti ve diğerleri de korkudan öylece baka kaldılar. Bu kısa oyalama süresi cücelere yetmişti. Bavragor yere düşmüş çekicini eline aldı ve çemberin içine girmiş olan az sayıdaki boglini un ufak etti. Tunkdil ve Boindal da saldırıya geçtiler yeniden. Bize doğru yaklaşırsa yeni yaratığa ben saldıracağım dedi savaşçı. Boglinlerle uğraştığı sürece dokunmayalım. Narmora çemberden çıkarak etraftaki ilk çalının arkasında kayboldu ve kısa bir sonra da kırbaç tutan orkların arkasında belirdi. Eğri bıçakları ilk orgun kalın ensesini kolaylıkla ikiye böldü ve yaratık titreyerek yere yığıldı. İkincinin kırbacından kolaylıkla kurtuldu, yere eğilerek çömeldi. O şekilde yaklaştı ve tam önde tekrar doğrularak düz ağızlı silahını orkun karnına sapladı. İnce ağızlı bıçak zincir gömleğinden kolaylıkla geçerek deriye saplandı ve iç organlarını parçalayarak canavarı öldürdü. Tuhaf yaratık tarafından korkutulan ve onlara eşlik eden büyük abilerin ölümleri yüzünden şaşkınlığa uğrayan boglinler çılgınca dört bir yana dağılıp kaçtılar. Geriye ise yerde yatan 30 kadar ölü bırakmışlardı. Şimdi sıra sende Tion'un iğrenç yaratığı diye gürledi Boyundal ve başını eğerek o sırada yavaşça azalan sisin içinde geriye çekilmeye başlayan ateş kusan canavara saldırdı. Dur diye bağırdı Furgas savaşçıya. O Rodario. Ne? Bavragor çekicini kaldırmış savururken hamlesini kendi ekseninde dönerek boşa çıkardı. Önce hışırtı sesleri sonra da bir kahkaha sesi duyuldu. Amma da kaçtılar dediğini işittiler oyuncunun. Kendisine çok büyük gelen deri kıyafetler içinde ortaya çıkmıştı. Sağ elinde dev kafaları, solunda ise kendisini uzun gösteren katlanmış tahta bacakları tutuyordu. Canavar olarak size bir savaştan daha faydalı olacağımı düşünmüştüm. Kılıç yeteneğim sahnede de ya da rakibimi güldürmek konusunda işe yarıyor ancak. Bu yüzden hemen birkaç alet yardımıyla minyatür yaratıklara kime saygı duymaları gerektiğini göstermek istedim. Simya harika bir şey. Seni neredeyse öldürecektim dedi Bavragor şaşkınlıkla. Demek ki o kadar gerçek görünüyordum öyle mi dedi Rodario şımarık bir şekilde. Bunu bir iltifat kabul etmişti. Yerlere kadar eğildi. Ne o sayın seyirciler alkış yok mu dedi hayal kırıklığına uğrayarak. Cüceler ona hala şaşkınlıkla bakıyorlardı. İnsanlar gerçekten çılgın diye kanaat getirdi Bavragor. Boyundalı kimsenin geçemeyeceğini sanırdım ancak bu çılgın konusunda gördüğüm her şeyi aşar. Ama bu çılgının bize büyük yararı dokundu diye belirtti Tunkdil. O olmasaydı şu anda ölmüş olabilirdin Bavragor. Kağıt ve kumaştan yapılmış bir canavar var ve bizler bunu kanıyoruz. Güldü ve diğer cüceler de kızgınlıklarını unutarak ona katıldılar. Oyuncu yeniden eğildi ama bu sefer sırıtarak. Teşekkürler, teşekkürler. Bu da bana yeter. Zira neşenizden gösterimin hoşa gittiğini anlıyorum. Tunkdil zamanlamanın uygun olduğunu düşünerek üç insanı yanına çağırdı. Arkadaşlarımla konuştum diye konuya gizemli bir hava vererek girdi. Güvenilir olduğunuzu kanıtladınız. Bizim hakkımızdaki gerçeği anlatacağım. İlkler Cüce Krallığı'na yabancıların ülkemize girmesini batı geçişinde engelleyen klanların yanına gidiyorum. Anlıyorum. Nodon'una karşı çıkmak için mi toplanıyorsunuz diye sordu Rodario heyecanla. O halde keskin ateş hakkındaki homurdanmalar gerçekti. Hemen yazma tüyüne uzandı. Size bizimle birlikte İlkler Krallığı'na gelmenizi ve oradaki harikaları kendi gözlerinizle görmenizi teklif ediyoruz ve bu altın paralar bizimle birlikte olmanızın ödülü olacak. Sözlerin şimdilik sadece oyuncuyu etkilediğini gören Tunkdil, daha önce görmediği hazineleri, teknik işlerde usta olan Furgas için cücelerin sözde inşaat ettiği harika yapıları ve kadını etkileyebilmeyi umarak da zırh ve süs eşyalarından bahsetti. Uzun konuşmasının sonunda bir cevap bekleyerek sözlerini bitirdi. Büyük bir ürpermeyle Balrog'un ellerinin kanlı baltasında olduğunu fark etti. Üç insan teklifini kabul etmedikleri takdirde onlara saldırmayı düşünüyor olmalıydı. Boyundalında ondan aşağı kalır yanı yoktu. Onlarla büyük bir tiyatro açabilirim diye hayal kurmaya başladı Rodario, keçi sakalını sıvazlayarak. Furgas, ne tür teknikler kullanabileceğimizi bir hayal et. Daha önce hiçbir insanın görmediği şeyleri göreceğiz. Benim için fark etmez diye onayladı Furgas. Sadece Namora mutlu görünmüyordu aralarında. Adam ona bir öpücük verdi ve sevgiyle başını okşadı ancak kadın yüzünü buruşturdu. Namora da bizimle gelecek değil mi? Tunkdil kadına dikkatle baktı. Tiyatroda kara elfi oynayan oydu ama yüzü yeterince kara elfe benzemiyordu. Şans eseri türünün diğer kadınlarından biraz daha güzel doğmuş olan biriydi yalnızca. Bu şekilde dövüşmeyi nerede öğrendiğinizi sorabilir miyim diye sordu kadına. Kolunu kaldırarak kalın kemerin ince deri kılıfları içine asılı duran silahları işaret etti. Bunların adı ne? Hiç böylelerini görmemiştim. İsimleri Yarım Ay ve Gün Işığı. Ben icat ettim. Siz mi? Furgas onu bir kez daha öptü. Oyunumuzda kara elf rolünü o oynuyor ve biz de kara elflere daha önce görülmemiş farklı silahlar verelim diye düşündük diye açıkladı. Eşinin yaratıcı zekasıyla gurur duyuyor gibi görünüyordu. Bunları yapabilecek demirci bulana kadar çok uğraştık. Buna inanırım dedi Tunkdil. Bu açıklama onun için yeterliydi. Dik patikayı işaret etti. Boglinler yeniden cesaretlerini toplamadan şuradan çıkacağız. Ancak Tunkdil düşüncelere daldı. Böyle silahlar öyle kolay kolay uydurulamaz ve Namora kadar da iyi kullanılamaz. Boyundal ve Bavragor'un yüz ifadelerinden onların da bu şekilde düşündüklerini okudu. Bu kadın gerçekten harika bir savaşçıydı ve bilmedikleri bir sebepten ötürü savaş meydanları yerine sahnede olmayı tercih etmişti. 31. ayrımın sonu, sayfa 449.